Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta çok değerli bir konuğumuzla müzikte iz bırakanlarda yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Efendim Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı öğretim üyesi, çok yetenekli bir piyanist, aynı zamanda müzikolog, akademisyen, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitü Müdürümüz, aynı zamanda Profesör Doktor Türev Berke. Hocam, yoruldum hepsini söylemekten. Yani insan bir tek dalda başarılı olur ama hepsinde de başarılarınızı bildiğimiz için yani birbirinden ayırt etmeden söylemeye çalıştım. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Tüm konuklara yaptığımız gibi size de oradan başlayalım. Müzik macerası nasıl başladı? Nereden başladı? Sizi kim keşfi? Hani vardır ya öyle. Nereden başladı? Kaç yaşında başladı? Ailede müzisyen var mı? Ailenin zoruyla mı? Yoksa yani bu maceraya birazcık girelim sizden.
Şimdi ailede profesyonel müzisyen yok. Hatta ailede hukukçu dışında kimse yok.
Evet.
Kaç kuşak öteye gitseniz bile öyle. Bir tek babam bu geleneği bozmuş matematikçi olarak. Ben ayrı bir yere götürdüm.
Evet, kesinlikle.
Fakat babamın ortaokuldan beri çok ciddi bir piyano tutkusu varmış. Fakat evde piyano yok. İşte okulda Cumhuriyet Lisesi'nde okurken bir böyle kırık dökük bir piyano bulup çalmak istermiş. Asistan maaşlarını birleştirmişler annemle ikisi ilk evlendiklerinde ve bir piyano almışlar eve.
Ne muhteşem.
Ben doğduğumda sürekli evde babamın piyano çaldığını, özellikle Chopin hayranıdır, çaldığını biliyorum. Muhtemelen beni bu müzik ortamına bu itti.
Evet.
Aynı zamanda da işte hukuk fakültesinden annemlerin arkadaşları gelir ve fasıllar yapılırdı. Yani klasik Türk müziği, hı-hı, geceleri olurdu. Sürekli piyano sesi hatırlıyorum. Söylenene göre, hani ebeveynler biraz abartır bazen ama böyle 5 yaşında filan piyanonun başına geçip hani çok da anlamsız olmayan bir şeyler çalmışım. Ve hiçbir uyarıyı dikkate almadan sadece çalıyormuşum. Yani o sırada kimseyi duymuyormuşum. Oradan annemler demişler ki acaba bir müziğe yönlendirsek mi? Yani o macera o şekilde başladı.
Öyle başladı. Daha sonra nasıl sürdü, nasıl ilerledi?
Abi 2-3 yıl kadar bir müzik öğretmeni, çok değerli bir hocam vardı. Cemaziye Ahıskal. Allah rahmet eylesin.
Evet,
çok eskiden kaybettik. Onunla böyle bir takım temel piyano eğitimine başladım. 9 yaşında Elif Bediye Aran piyano ikilisinin açtığı Aran Müzik Merkezi adıyla bir müzik okulu vardı. Son derece profesyonel ve disiplini olan bir yer. Oranın yetenek sınavlarını geçip hocalarımın öğrencisi oldum ve o macera 17 yıl sürdü.
17 yıl, evet.
Yani çok uzun.
Elif Bediye hocalar bir dönem konservatuvarımızda da hocalık yapmışlardı.
Evet, evet. O zaman müziğe tutkuyla bağlandığımı hocam hissettim. Yani o derslerin hala tadını
evet,
alamıyorum. Çünkü sadece müzik değil, hayatı konuştuğumuz derslerdi. Ve işte o sırada ben yavaş yavaş bir konser piyanisti olma kararını çok geç yaşta aldım aslında. Hedefim ya tıp ya hukuk okumaktı. Fakat müziğin artık benim için vazgeçilemeyecek bir tutku olduğunu o zaman anladım. Öyle devam etti.
Öyle devam etti.
Evet. Evet, hemen o zaman bir şeyler dinleyelim. Bir müziği, Türev hocamızın o muhteşem çalışını dinleyicilerimizle buluşturalım.
Buluşturalım. Ne dinleyelim hocam?
Valla genelde piyanistler hep etütlerle falan başlar güne.
Evet.
Böyle bir şey yapalım. Frédéric Chopin'in etütlerinden Opus 10 dizgeden 5 numaralı etüdü dinleyelim. Bunun özelliği sadece siyah tuşlarda sağ elin geziniyor olmasıdır. Yani beyaz tuşa hiç değmez. 1830 yılında yazılmış bir etüt. Onu dinleyebiliriz.
Dinliyoruz efendim. Thank you.
Evet, muhteşemdi.
Hocam ellerin dert görmesin.
Teşekkür ederim.
Özellikle hocam diyoruz çünkü Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda birlikte hocalık yaptığımız için sevgili dinleyicilerimiz. Evet. O yüzden Türev hocam diyorum, kusuruma bakmayın.
Ben de izin verirseniz Ekrem hocam, Seçil hocam
lütfen,
diyeceğim.
Lütfen. Yani
hocaların buluşması oldu.
Bir tarafta akademisyenlik, bir tarafta piyanoda konserleriniz devam etmekte. İkisinin buluşması nasıl oldu? Öyle söyleyeyim. Akademisyenlik tarafınız nasıl ortaya çıktı diyeyim.
Seçil hocam, yine aileyle ilgili bu.
Evet.
4 ya da 5 yaşında bir bloknota bir takım çizgiler karalıyormuşum. Hı-hı. Bir akrabamız görüp ne yapıyorsun diye sormuş. Doktora tezi yazıyorum demişim. Çünkü aynı tarihlerde annem de babam da tezlerini yazıyorlar. Herhalde evde böyle bir tez yazma şeyi vardı.
Evet.
Çocukluğumdan beri çalmak kadar yazmak benim için bir tutkuydu. Hmm. Ama hani roman yazmak, şiir yazmak değil de uzmanlık alanında yazmak. Benim hayatımı bu yönde bir başka hocam değiştirdi. Yani ona çok uzun ömürler diliyorum. Ekrem hocam da çok iyi tanır. Ali Uçan.
Evet. Ortak hocamız. Allah uzun ömürler versin. Çok yani, emeği var. Çok şeyler öğrendik şahsen ben. Ufkumu açtı. Dünyamı çok değiştirdi, geliştirdi Ali hocamız.
Onun danışmanlığında, Profesör Doktor Ali Uçan'ın danışmanlığında tamamladığınız Mozart'ın piyano konçertolarına ilişkin bir çerçeve kadans modeli başlıklı doktora teziniz var. Ve bu da çok hani ilgi görüyor, öyle söyleyeyim.
Evet, el atılmamış bir konuydu. Evet. Çünkü Mozart'ın yazdığı kadanslar doğaçlama geleneğine uygun yazıldığı için çok sistematik değiller. Yani Mozart'ın bir sonatı gibi, bir senfonisi gibi kolay formüle edilebilecek eserler değiller. Hani bu bir geleneksel Türk müziğindeki bir taksimi formalize etmek gibi, formülize etmek gibi çok zor. Biz yaklaşık bir 4 yıl süreyle onun üzerinde uğraştık ve bir model çıktı ortaya. Yani Mozart'ın kafasında aslında bir kadans modeli var. Hani bizim üslup dediğimiz şey. Ama kolay kolay bunları sayılara, formüllere indirgemek çok kolay değil. Evet. Aslında her bestecinin üslubu hakkında birçok şey söyleriz ama onu matematiksel olarak formüle dökmekte hedef.
Çok zor.
Orada belli bir başarı kazandık. Evet. Hatta o tezin şöyle bir hikayesi var. Ben bulduğumuz matematik formüle uygun olarak kendim bir kadans besteledim. Ve 60 kişilik bir müzisyen ordusuna bu eseri çaldım. Ve tek bir soru sordum, yani bu eserin bestecisi kim olabilir? Tartışılmaz biçimde 60'ın 60'ı da Wolfgang Amadeus Mozart dedi. Yani o biraz da sağlaması oldu.
Sağlamasıydı.
O beni artık müzik teorisi dünyasına o çalışma büyük bir şevkle sarılmamı sağladı.
Evet.
O yüzden yani 91 hatta 2000'lerden beri piyanist ve müzik teorisyeni olarak iki ayrı kariyeri sürdürmeye çalışıyor.
Aslında çok önemli bir alanda ilerliyor hocamız. Çünkü gerçekten hem çok iyi piyanist olanlar var ama bu işin bilimsel açıdan hiç bakmıyorlar. Yani böyle meraklı değiller. İkisinin buluşması daha da sizi başarıya yönlendirmiş anladığım kadarıyla.
Seçil hocam şöyle, yani ben çalıştığım eserlerle ilgili çok soru biriktirirdim eskiden. Yani bir eser çalışıyorsunuz. Bu niye böyle? Burada niye bu akor var? Bu eser niye böyle bir form yapısına sahip? Niye bu dönemde yazılmış gibi? Bu soruların bir kısmını piyanist olarak cevaplayabiliyorsunuz yine araştırmalarla. Ama belli bir noktadan sonra bir teorisyen kimliğiniz gerekiyor.
Evet.
Yani aslında bu işe girme sebebi müziği daha iyi anlayabilmek içindi. Tamamen kendimi tatmindir. Yoksa hani bir iddiayla yola çıkmış değilim.
Evet.
Fakat faydası çalıştığım esere daha farklı bir gözle bakmamı sağlıyor. Birçok teorisyen de genelde çalıcı değildir.
Evet.
Eserlerin içine nüfuz etmeleri çok uzun zaman alır. Yani teorik olarak çok iyilerdir. Ama eseri bizzat çalamayınca bir kopuk bir bağlam olur. Onun faydası da hani incelediğim eseri zaten çalabilmenin getirdiği çabuk nüfuz edebilme.
Evet.
Az zamanda o eseri kavrama gibi bir faydası var. Ama bu bir macera. Yani mutluyum yaptığım işten, öyle söyleyebilirim. Kendimi hiçbir zaman dünyayı turlayan bir konsertist olarak görmedim. Çünkü bir yerleşik düzen arzum vardır. Hani 3-4 günde bir otel odasında bir seyahat. Hani çok bana göre bir şey değil.
Ama birçok yerde de aslında resital vermişsiniz sevgili hocam.
Evet.
Değil mi?
Birçok konserler var, ödüller var.
Evet.
şeyden başlayalım. Daha gençlik zamanlarınızdaki
İtalya'da bir genç piyanistler yarışmasında ödüle layık görmüşsünüz. Hocam, siz
anlatır
mısınız? O 5 yarışmacının içinde yer almışsınız değil mi?
Evet. O nasıldı? 82-83 iki önemli yarışmaya gittiğim zamanlar. Kendi yaş kategorimde tabii.
Biri Berlin. Orada Steinbe. Birincilik ödülü alıyorsunuz.
O birincilik.
Steinbe ödülü, evet.
İkisinde de birinde Dışişleri Bakanlığı, birinde Kültür ve Turizm Bakanlığı bana sponsorluk yaptı.
Çok önemli
yaptı.
Başarılar değil tabii mi? Ki. Çok güzel. Çok
orada
diyoruz.
Da çok anılar, çok enteresan şeyler vardır.
Evet.
Mesela hocalarımın ne kadar iyi pedagoglar olduğunu gösteren minicik bir şey izin verirseniz anlatayım.
Çok
şimdi aklıma
olmuş,
geldi. Ekrem hocam tanır. Özellikle Bediye Aran çok titiz, çok sistematik birisidir. Bana dedi ki İtalya yarışmasından önce muhakkak beni telefonla arayacaksın. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Konser yarışma günü. O tarihte İtalya'dan Türkiye'ye direkt telefon yok. Biz Almanya'da bir aile dostumuzu bulduk. Dedik ki hocam bana çok önemli bir şey söyleyecekmiş. Biz seni arayalım. Sen hocalarımı ara. Sonra biz tekrar seni alayalım. Bu önemli mesajı alalım. 1,5 saat sonra.
Şartlara bakar mısın ne kadar
o önemli mesaj neymiş biliyor musunuz diye kahkahalar atarak tanıdığımız bana mesajı iletti. Yarışmanın tadını çıkarsın çikolata yesin demiş hoca. Halbuki hani bir hoca genelde öğrencisine aman dikkat etsin şurayı hızlı çalmasın filan der. Bir anda yarışmaya mı gidiyorum, eğlenmeye mi gidiyorum? Bende bir algı değişikliği oldu ve yarışma çok iyi geçti.
Çok güzel.
Mesela bu ilginç bir anıdır.
Evet. Bunu duymak için bir de o çabalayış da çok.
Evet. 1,5 saat.
Ama geldiğimiz nokta Anadolu insanı söyler ya Tanrı insanı gördüğünden geri koymasın diye. Çok uzak tarihler değil bu söylediğimiz
değil,
tarihler.
83.
Bakın
evet.
Geldiğimiz noktaya benim de böyle bir anım var. İlk defa yine 80'li yılların başındaydı Avusturya'ya gittiğimde. Bir kart aldık ve sokaktan evi aradık Türkiye'yi. O kadar tuhaf gelmişti ki bana.
Doğru.
Neyse konuları çok dağıtmadan.
Telefon
sevgili...
kartı değil mi? Bir
evet evet
telefon şey
kartı
vardı.
Öyle. Sevgili Türev hocam birçok şeyi çok genç yaşta halletmiş, çok çabuk yapmış, birçok şeyi çok kısa zamanlara sığdırmış.
O birçok şey dediğimiz de çok zaman alıcı ve emek alıcı. İnsanların yıllarını verdikleri değil mi ulaşmak için?
Tabii ki yaptığı şeylerin bir tanesine bile bir ömür sığacak şey, ömre sığacak şeylerdir. Ama derler ya bir koltukta birkaç tane karpuz taşıyan bir hocamızdır.
Kesinlikle.
Sadece bir tanesini,
evet, sadece üst düzeyde olduğunu gösterir.
Evet, sadece bir tanesi için bile insanlar bir ömür veriyorlar. Ama hocam çok bunu tabii ki çok disiplinli bir yaşama. Disiplinli bir yaşam görüşüne bağlıyorum ben tanıdığım Türev Berki. Sevgili hocam demin müzikolojiden birazcık söz ettik. Gerçi siz müzik teorisi dediniz ama buraya da sanıyorum Ali Uçan hocamla o çalışmalarınızdan sonra bu alana daha çok yöneldiniz. Ve de demin de söylediğiniz gibi eserlerinizi daha iyi anlayabilmek için aslında kendim için yaptım dediniz ama iyi ki yapmışsınız. İyi ki bu alanda sizin gibi birisi var. Bir şeye takıldım ben. Siz çalıcı teorisyensiniz. Çalıcı olmayan teorisyenler var. Buradan birazcık zaman zaman sorunlar yaşadığımız bir alan diye düşünüyorum bu. Özellikle kritikler konusunda. Bu konuda önerileriniz, düşünceleriniz nedir? Mutlaka bölümünüzde bu sorunlardan kaynaklanan bir takım olayları yaşamışsınızdır. Buna yönelik çalışmalarınız vardır öğrencileriniz üzerinde. Ne diyeceksiniz bu konuda?
Ekrem hocam, müzik eleştirmenliği çok zor bir alan. Ne yalan söyleyeyim, çok açık yüreklikle şunu söyleyebilirim. Eğer sanatçılar, yani bu işin içinde olanlar, birbirlerini objektif, belli bir aklı selim içinde eleştirebilselerdi geçmiş tarihlerde,
evet,
eski yüzyıllarda, belki de müzik eleştirmenine gerek kalmayacaktı. Çünkü herkes bir ekol olduğu için,
evet,
aslında çok iyi bir besteciyi sırf başka bir ekole, başka bir besteleme akımına mensup olduğu için birisi çok ağır eleştirirdi. Fakat burada en büyük sorun dediğiniz gibi müzik eleştirmeninin altyapısı. Yani bir piyano konçertosunu eleştirmeniz için o eseri defalarca başka yorumculardan dinlemiş, piyanonun en azından temel düzeyde bir takım şeylerini çalabiliyor olmanız lazım. Ya. Orkestral eseri bilmeniz lazım. Yoksa çok tuhaf örneklerini görüyoruz zaman zaman eleştiri adına.
İşte evet, çok sorunlu bir alan bu maalesef. Evet. Maalesef sorunlu bir alan bizim alanımızda.
Yeterince emek vermeden belki evet. De hani çok acı eleştirilerde bulunabiliyor insanlar, evet. Değil mi? O açıkçası öyle bir şey.
Benim hani bölüm başkanlığı dönemimde en büyük misyonum arkadaşlarımla, sevgili hocalarımla birlikte o oldu. Fakat bu bir yolculuk. Hemen bazı şeyleri değiştiremiyorsunuz.
Tabii ki.
İlk defa bu yıl denemeye soktuğumuz bir dersimiz var. Müzik performansı analizi diye bir ders yarattık. Birinci sınıfın başından yedinci yarı yılın sonuna kadar, yani tam 3,5 yıl
devam ediyor.
Her hafta bütün müzikoloji öğrencileriyle seçilmiş konserlere gideceğiz. Bunu geçmişte 1 yıl, 1,5 yıl yapabildik. Birler ve dörtler aynı sınıfta olmak üzere. Herkese kendi seviyesine göre farklı ödevler verip konser bitiminde o konseri kritik edeceğiz birlikte. Tabii hocaların nezaretinde bu iş yapılacak. Hedefimiz ilerinin müzik eleştirmenlerini daha donanımlı yetiştirmek.
Evet, ciddi müzik eleştirmeni olmalarını aynen. Sağlamak. Evet. Ciddiğin altını çizerek söylüyorum. Donanım açısından tabii ki. Hakikaten biraz sorunlu ve kaygılı olduğum bir alandır bu. Her neyse, burada bir virgül koyup yine müzik diyelim.
Peki.
Ne dinleyelim hocam?
Bir çağdaş besteci Gheorghe Ligeti'nin yine bir ilginç bir etüdü var. Bir stüdyo kaydı. Ligeti 1923'te doğup 2006'da ölmüş ve çok avantgard stilin, yaratıcı yeniliklerin temsilcisi olarak biliniyor. 18 piyano etüdü yazmış. Her biri piyano çalma açısından bir devrim niteliği taşıyor. Ben 4 numaralı Fanfar adındaki etüdünü seslendirmiştim. İlginç özelliği tabii oldukça zor ve hızlı. Ama ilginç olan özelliği aksak usulde yazılmış olması. Pek anlaşılmıyor süratten ama 8-8'lik eser. Bunu böldüğünüz zaman 3-2-3. Yani geleneksel Türk müzikteki müsemmenin, müsemmen usulünün çok hızlandırılmış hali gibi. Onu dinleyelim isterseniz.
Evet. Dinliyoruz efendim.
Türevi Belki'den dinliyoruz. Thank you. Evet, muhteşemdi. Sevgili hocam, hemen aklıma geldi. Yani gerçekten bu antrenman işi, yani siz hem akademik çalışmalarınız var, bir akademisyen olarak araştırma yapmak, okumak zorundasınız, öğrencileriniz var. Bir yandan da
yöneticilik.
Yöneticilik var. Bir yandan da gerçekten muhteşem çalışıyorsunuz. Yani bunun için de bir antrenman söz konusu olsa gerek. Nasıl ayarlıyorsunuz? Nasıl düzenliyorsunuz? Evet, biliyorum, her başarılı sanatçının ardında olan hani o düzenli hayat elbette ki olmaz olan şeylerden biri, ama sizin o kadar çok gönüllünüz var ki bunları nasıl ayarlıyorsunuz? Çok merak ettim.
Seçil hocam, şey yapıyorum. Tazeyken beynim, piyano çalışıyorum sabah erkenden. Evet. 3 saatlik bir süre bana yetiyor. Yani formumu korumak açısından. Tabii bir konser ya da bir kaydın öncesindeyseniz çok daha artıyor süre ama.
Evet.
3 saatlik bir kendime koyduğum bir şey var. Ama ben her çalışmamı yazıyorum. Yani bir defterim var. Hani su içmeye gitsem o dakikaları yazmıyorum. Öyle bir net 3 saat söyleyeyim. Hani o dolayısıyla bir 3,5 saat, 4 saat alıyor. Bir gibi enstitüye şu anda orada görevim olduğu için gidiyorum. Derslerimin tamamını hep 1,5 gibi başlatırım. Yani sabaha mümkün olduğu kadar
piyano
çalışmak, taze kuvvet. Çünkü başka şeyler yapıp akşam gece çok dinç olmadığımı görüyorum. Gece de teori çalışıyorum. Yani akşam yemeğinden sonra işte makalelerimi, okumalarımı yapıyorum. Eskiden yöneticilik işlerini de gece yapardım ama çok doğru olmadığını gördüm. Hani onları mesai saatleri içinde 1 ile 6, 7 arası bitirip işte bir eşimle yemek yiyip ondan sonra bir 3 saat kadar daha teori çalışıyorum. Tabii aksadığı günler oluyor.
Evet.
Bambaşka programlar oluyor ama bunu genelde
bu
tutturmaya çalışıyorum.
Zaten bu olmasa bu kadar başarılı olmaz yani. Hani çünkü tamamen bir sporcu gibi sürekli her gün egzersiz yapmak zorundayız. Sevgili dinleyicilerimiz de elbette biliyorlar ama bilmeyenler için. Özellikle bir piyanistin her gün o parmaklarını açması, değil
mi? Evet. Nankör bir meslek.
Nankör bir meslek. Kendini geliştirmesi gerekiyor. O yüzden de onu çok merak ettim. Çünkü diğer akademik bir tarafınız da var ve orada da çok başarılarınız var. Öğrenci hocalık kısmına gelelim. O ne zaman başladı? Öğrencilerle birlikte bilgilerinizi paylaştığınız
şöyle
yıllar.
Ben 95'te Gazi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'na öğretim görevlisi olarak atandım.
Evet.
Orada 2 yıl kadar bir hizmetim oldu. Hep gene teori dersleri, yani form bilgisi, armoni gibi dersleri yürüttüm. Fakat askerden sonra Gazi'de bir müfredat değişikliği oldu.
Hı hı.
Ve orada yeteri kadar faydalı olamayacağımı gördüm. Bana çok muhalefet eden hocalarım oldu.
Hı hı.
Hatta dediler ki ders saatin de azaldı, daha da rahatsın, daha da iyi piyano çalışabilirsin.
Hı.
Burada ne olur kal. Ben bunu çok etik açıdan doğru bulmadım. Yani verebileceğim dersleri verememek benim için üzüntü.
Elbette.
Sonra bir tesadüf eseri de diyebilirim. Şu anda yani içinde olmaktan onur duyduğum, çünkü Atatürk'ün eliyle kurulmuş bir okul olan Ankara Devlet Konservatuvarı'na atandım. Müzikoloji bölümüne 2000 Aralık'tan itibaren oradayım.
Evet.
Çok seviyorum öğrencilerimi. Özellikle tez öğrencileri, sizler de bilirsiniz, bambaşka bir hayat temposunda çalışılıyor.
Kesinlikle.
Çok güzel paylaşımlar oluyor. Onlardan çok şey öğreniyorum. Yani çünkü yaşlarımız çok birbirinden uzak değil, yakın yaşlardayız. Biraz abi kardeş ilişkisi içinde ama hiçbir zaman hocalık şeyini de sekteye uğratmadan disiplinini yürütmeye çalışıyorum. Ve çok bir arada olmaktan mutluluk duyduğum meslektaşlarım var. Yani onlar, Ekrem hocam benden çok daha iyi bilir. Onlar çok küçük yaşta öğrenci alıyor ama biz gene 18'de alırız müzikolojide,
evet.
Ama elimize doğdular
tiyatroda
diyebiliriz.
Da daha sonra
tiyatroda
olmuyor,
da öyledir.
Da öyle, evet.
Ama onların o gelişme çizgisini görmek, işte orada biraz katkımız var demek büyük bir gurur veriyor.
Çok onur verici bir şey değil mi? Yani
öyle,
hocalık.
Öyle.
Çok da şey öğreniyorsunuz. Yani evet, okuyoruz, araştırıyoruz fakat yeni bir nesil, bir insanın, pırıl pırıl bir gencin size öğrettiği çok şeyler de oluyor.
Çok.
Onlar da bir deneyim. Ben onu söylüyorum. Beni gerçekten hocalığımda ilerleten yegane şey öğrencilerimdir. O
çok
yüzden
doğru, çok doğru.
Hem sanat açısından da çok şey öğreniyorum. Sahne üzerinde onlarla bir şey yaparken. Sizin de sanırım öyledir, öyle değil mi? Yani öğretirken öğreniyoruz aslında.
Mesela geçen yıllarda bizim çok sevgili asistanlarımız Serkan Özçiftçi ve Gözde Gür'ün Demireri'den. Onlar lisans 1'den itibaren öğrencilerimiz. Birlikte çok analizler yaptık. Her defasında tabii hoca çok baskın olur ilk zamanlarda. Son yazdığımız makalede artık şunları duymaya başladım. Yani hocam şöyle olabilir diyorsunuz ama herhalde öyle değil böyle. O çok güzel bir mutluluk.
Ay, tabii.
Yani öğrencinin sizden daha iyi düşündüğünü görmek büyük bir mutluluk.
Kesinlikle.
Ve benim bütün hedefim, benim bütün öğrencilerimin bizi fersah fersah aşmaları için çalışmak.
Tabii bu gerçek bir öğretmenin duygusu aslında. Olması
öyle olması gerekir.
Demin söylemeyi unuttum aslında. Seçil Hocam da söylediler. Bizim işimiz tamamen antrenmana dayalı bir iş. Hocamız da anlattı. Türev Hocamız her sabah nasıl antrenman yaptığını. Aslında çok mütevazidir. Antrenmana çok da fazla ihtiyacı olmaz Türev Hocanın. Her şeyi çok kolay çıkarır, çok kolay yapar. Biz birlikte çalıştığımız için, zaman zaman konserler yaptığımız için biliyorum. Önüne koyulan notayı çok kısa zamanda hemen hatmeder, hafızaya alır ve onu vücuda getirmesi çok kolaydır. Çok kısa sürede yapar. Öyle de bir farklı bir yetenektir. Şimdi bu farklı yetenekten ne dinliyoruz efendim?
Herkesin çok severek dinleyebileceğini tahmin ettiğim bir eser. Mozart'ın 12 çeşitlemesi, Köhel 265. Bu bizim daha dün annemizin kollarında yaşarken ile başladığımız çocuk şarkısı üzerine çeşitlemeler. Bu da yine bir stüdyo kaydıdır. Yanılmıyorsam 90'lı yıllarda yapılmış. İsterseniz onu dinleyelim.
Evet. Deneyicilerimize de söyleyelim. Hepimizin çocukken okulda söylediğimiz bu şarkının bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart'tır efendim.
Ve Türev Belki'den dinliyoruz.
Dinliyoruz efendim. Thank you.
Thank you.
Evet, daha dün annemizin kollarında yaşarken.
Aslı neymiş?
Mozart'ın bestesiymiş. Evet, çok güzel. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Çok güzel çalmışsınız. Evet, birlikte yaptığınız konserden de biraz önce söylemenizi sizden istedim. Ekrem hocamla Türev hocamın TRT'deki konserlerinden de bahsediniz isterseniz.
Tabii. Dinleyicilerimize. Oda müziğine her zaman biraz geri duran bir piyanistim. Biraz fazla mükemmeliyetçiliğin sonucu olsa gerek. İşte acaba partnerimle iyi uyabilir miyim? Uyuşabilir miyim? Disiplin açısından nasıl olur? Geçmişte çok böyle girmekten çekindiğim, vazgeçtiğim konserler olmuştur.
Evet.
Bir istisnası Ekrem Öztan'dır. Ha, yani onu çok eskiden beri hep kalbimde, yani Ekrem Hoca'yı ilk duyduğum andan beri çalışını. Çok mutluyum ki iki kez aslında bir konserimiz oldu. Biri daha küçük çaplı bir Türkiye-Romanya kültürel ortaklık konseriydi. Fakat esas Bartok Festivali, geçen içinde bulunduğumuz yıl yapılan Ankara Devlet Konservatuarı ve Hacettepe'nin çok önemli düzenlediği bir festival. Orada TRT Ankara Radyosu'nda bir Bartok konseri kapsamında Rumen danslarını Ekrem Hocam'la yaptık.
Provaları... Ben de çok şanslıyım, onu dinledim ve muhteşemdiniz. Tebrik ediyorum tekrar.
Sağ olun. Prova süreçleri olağanüstüydü. Yani müzik yapmanın ne kadar kolay bir şey olduğunu Ekrem Hoca ile çalarken çok rahat hissediyorsunuz. Hani çok kısa bir sürede olağanüstü bir müzisyenlik var karşınızda, birikimi.
Beni çok sevdiği için abartıyor sevgili dinleyiciler.
çok samimi
isterim. Biz birbirimizi çok seviyoruz Türev Hoca ile. O yüzden de o bana, ben ona böyle salvalar.
En ufak bir abartı yoktur hocam. Çok keyifli anlardı inşallah. Gene
çok
devam
güzel
edelim.
Bir konserdi. Geleceğe dönük yeni konserler olacak mı yurt içinde, yurt dışında?
Seçil hocam, ben tematik konser vermeye başladım son 3-4 yıldır. Hatta konserlerin büyük bir kısmını konferans resital şeklinde yapıyorum. Eserler hakkında metinler hazırlıyorum. Çok fazla uzun olmayan, çok ilginç tarihi saptamalar eşliğinde. Dinleyicilerin de ilgisini çekecek metinler bunlar.
Evet.
Kafamda 1936 adıyla bir resital yapmak var. Çünkü Ankara Devlet Konservatuarı'nın 80. kuruluş yılı.
Bu yıl, evet.
2016.
2016'da onu yaşıyoruz.
Sadece 1936'da yazılmış eserleri.
Hmm.
Ve bunların bir tanesi de Hindemith'in piyano sonatı olacak. Çünkü konservatuarın müzik bölümünün kurucusu olduğu için. Bunun gibi projelerimiz var. Bir Bartok projesi, bu konserin daha genişletilmiş halinin Macaristan'da yapılması gibi bir düşünce var. Yine aynı Macar sanatçılar, Ekrem Hoca, ben, bir ekip. Bunun konuşmaları, görüşmeleri başlayacak yavaş yavaş.
Çok güzel. Buradan duyuralım o zaman.
Evet.
Dinleyicilerimiz de mutlaka takip etsinler sizleri efendim.
Evet. Şimdi de Ekim'de Bursa'da yapılacak olan bir kongre kapsamında bir resitale çalışıyorum. Psikoloji ve Sanat Kongresi. Çok üst düzey bir kongre.
Evet.
Orada da Vivi Felice adıyla, yani mutlu yaşayının İtalyancası, bir resital konsepti hazırladım. Bu Domenico Scarlatti'nin sonatlarının ilk yayınlandığı kitapta kendi ön sözünün bitiş cümlesidir. Yani müziği mutlu olmak için yapın diyor. Hani bunun psikoloji ve sanat kongresine çok uyabileceğini düşündüm.
Kesinlikle.
Böyle bir ilginç bir resital, yani çalınan eserlerin bestecilerinin ruh hallerini daha çok yansıtan metinleri olan. Bu 15 Ekim'de.
Ben de çok merak ettim onu. Çünkü psikoloji ve sanat çok birbiriyle özdeşiyor yani.
Çok iç içe.
O yüzden merak ettim o ikilinin yaratacağı konseri.
Evet.
Hemen yine bir müzik diyelim.
İsterseniz bir Türk bestecisine geçelim. Ulvi Cemal Erkin'in pek çoğumuz tarafından bilinen Duyuşlar adlı bir piyano süiti var. 11 parçadan oluşan. 1937'de bestelenmiş. 10 yıl sonra da eşi Ferhunde Erkin bu eseri ilk kez seslendirmiş. Buradan iki bölüm ard arda dinleyebiliriz. Bir Küçük Çoban, bir de Zeybek Havası.
Çok dinleyelim güzel. Efendim.
Dinliyoruz Zeybek'i.
Thank you.
alkışlar bize aslında ne kadar başarılı bir konser olduğunu söylüyor.
Teşekkür ederim. Evet, sağ olun.
Tebrik ediyoruz gerçekten. Konuşacak o kadar çok şey var ki, evet. Aslında zaman akıp geçti. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız
ben
için.
Ben çok teşekkür ederim. Büyük mutluluk sizinle birlikte olmak.
Bunu saymayız diyeceğim. Hani var da bunu saymayalım. Hocamı ileriki tarihlerde bir daha alalım. Çünkü hakikaten konuşacak çok şey var. Türev hocam bir deryadır. Yani birçok insanın bir alanda yaptığı şeyi tek başına, demin de söyledim ya, bir koltuğa birkaç karpuz sığdırmak gibi böyle bir şey. Evet. Dolayısıyla biz işte ondan bir kaşık, bundan bir kaşık konuşabildik ancak. Aslında farklı farklı alanlarla ilgili daha birçok şeyi dinleyicilerimizle paylaşmak isteriz. O yüzden sözümüz olsun. İleriki zamanlarda hocamız da bizi kırmazsa, tekrar lütfedip gelirse çok seviniriz. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız.
Çok teşekkür,
çok teşekkür ederiz.
Sağ
geldiğiniz
olun.
İçin.
Kapatmadan önce yine bir müzikle veda edelim isterseniz. Türev Berkin'in çalacağız. Siz anons eder misiniz sevgili hocam?
Amerika'da verdiğim bir konser kaydı vardı elimde. Bir Amerikalı besteci Samuel Barber'ın Hatıralar isimli bir suite'i var. Hı hı. Souvenirs orijinal ismi. Onun 5. bölümü Hesitation Tango adıyla biliniyor. Olağanüstü bir eser ve Barber'ın çocukluk yıllarındaki anılarına dayanıyor. Onu isterseniz dinleyelim. O da bir konser kaydıdır. Barber Hesitation Tango.
Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyicilerimiz.
Hoşça kalın.
Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.